Ayrım 7, Grizi 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 81. Hikaye kör bir katırın iç dünyasına doğru çekmişti Ruhi Bey'i. Bir hafta önce kent mezarlığının bulunduğu tepenin eteğindeki çingene evlerinin arasından diklemesine geçen patikada ölen eşeğin kör olup olmadığını merak etti. Eğildim, katırı yokladım ki ölmüş diye sürdürdü Cuma. Baktım lambasır oldu. Lambanın yerinde bir çocuk belirdi. Elinde çocuklar için pişirilmiş, klik dediğimiz bir ekmek vardı. Dokunayım dedim, çocuk da sır oldu. Bu durumu 10 gün sonra gittim Abdülbaki Hoca'ya anlattım. Allah seni ölümden kurtarmak için uyku anında o kör atı gönderdi dedi. Katır seni aldı, Allah'ın bir işareti olan sahipsiz lambaya götürdü. Allah o lambanın dibinde 15 yıldır ocaklarda çile çeken kör katırımı ölümle mükafatlandırdı. Çocuğu da kılavuz olarak gönderdi. Çocuk cennet yoluna girdi, katıra kılavuzluk etti dedi. Hocanın bu rivayeti beni çok etkiledi.
Ölüm mükafat mıdır?
Ölüm mükafattır Ruhi Bey.
Nasıl?
Nasıl şudur, ölüm insandan insanı alır, yalanı alır, tamahkarlığı alır, makamı rütbeyi alır. İnsanı bir çiçekle bir tozla müsavileştirir. İnsan bu yüzden ölümü sevmez. Halbuki ölüm adalettir Ruhi Bey. Ölümden korkanın insana hiç sevgisi saygısı olur mu? Ölüm Cenab-ı Mevla'nın insana bir mükafatıdır. Ben işte o zaman eğildim, katırın gözüne baktım. Bakmamla kendimi gözün içinde bulmam bir oldu. Büyük bir boşluğa doğru yolculuğa çıktım. O yolculuk beni mal mülk sevgisinden kopardı, içim ışıkla doldu. Hocam Abdülbaki'den sonra gittim, olup bitenlerin hepsini karıma da anlattım. Bana inandı, oturduk baş başa ağladık. Bir lokma, bir hırkaya karar verdik. Yataklarla elbiseleri bir kenara ayırdık. Evdeki bütün eşyaları fakir fukaraya dağıttık. O gün bizim mal zulmünden kurtuluş günümüz oldu. Cuma'nın samimiyeti konusunda zerrece kuşku duymayan mühendis, "Peki buradan aldığın parayı ne yapıyorsun?" dedi. "Buradan aldığım para çoluk çocuğun lokmasını zar zor karşılar. Gözüm buranın parasında değil Ruhi Bey. Bana ruh huzuru lazım. Ben ruh huzuruna 7 kat yer altında eriştim. Sağıncımın, hayrımın, şerrimin hesabını yapmaktan kurtuldum. Ölümün mübarek yüzünü bu ocaklarda gördüm. En sadık arkadaşım kazmam oldu. Onunla ölüme doğru yürüdüm hep."
"Karadeniz'de yüzen ölüler var Cuma Efendi. Almanların öldürdüğü Sovyet askerlerinin cesetleri kıyılarımıza kadar ulaştı. Gördün mü o ölüleri?"
"Gördüm. Karartma başladığı zaman derya kıyısına inerim hep. Geçen ay parçalanmış bir ceset vurmuştu sahile. Bir patlama olmuş, bir teyyare görünmüştü limana yakın bir yerde. Sahil bataryaları ateş açmıştı. İnsan ölümün değerini cephelerde anlamaz Ruhi Bey. Ölümün değeri yer altında anlaşılır. Ölülerin geri dönmemesinin sebebi de budur. Herkes boşa kürek sallıyor Ruhi Bey. Dibi delik bir küfedir bu hayat. Herkes çift ayaklı bir mezardır. Giydiği elbisenin kefen olduğunu bilen kaç insan var?"
Varlığının damar damar yayıldığını, yer altına kök saldığını hayal etti mühendis. Cuma bir ölüye benziyor, bütün ölüleri içine almış, istisnasız hepsini sahiplenmiş bir ölü gibi konuşuyordu. Küflenmiş rutubetli mahzen karanlığında dibe vurmuş bir kandil gibi hissetti kendini.
"Benim ne yapmam lazım Cuma Efendi?"
"Kendinden uzak dur Ruhi Bey, iyilik türbesine çıkan merdivenin bir taş basamağı ol. Maldan, mülkten uzak duran bir adamsın sen. Toprağın karanlık yüreğini seven bir adamsın. Kendine mümin bir kadın bul. Göğsü ayet gibi aziz olan bir kadın bul. Yasla alnını göğsüne, rahatla. Benim olsun olmasın mübarek bir kadının bir hecesine bir ömür secde ederim."
"Tanıdığın öyle bir kadın var mı Cuma Efendi?"
"Bu dünyada öyle bir kadın yok. Onu sen kendi içinde yarat. Öyle yarat ki senin olmasın, senin olmadan secde et ki insan diyeyim sana."
Nasıllardan ve niçinlerden kurtulamayan huzursuz, çıplak insanlar ve mezar kitabeleri canlandı gözlerinin önünde. gerçeğin gücünden ve dayanılmaz ısrarından kurtulmanın bir yolu yok muydu? Aşkın gücü gerçeğin gücünü gizliyor, insanı rahatlatıyordu. Cuma aşktan mı söz ediyordu acaba? Aşk hayat aşısı, çıkış kapısıydı. Ama mücerret bir aşktan söz ediyordu Cuma. Galerinin öbür ucundan bir katırın çekip getirdiği kömür yüklü dekovillerin ışığını görünce söyleyeceklerini unuttu. Bütün kazmacılar Cuma gibi mi düşünüyorlardı acaba? Bu düşüncenin üretime ne yararı vardı?
Benim gitmem lazım Cuma efendi. Bana enteresan şeyler anlattın. Ben de senin gibi karanlığın körebesiyim. Yine de anlattıklarının ilmi olup olmadıklarını tetkik etmem lazım. Eşyalar da dahil hiçbir varlık doğruyu söylemiyor.
İklimi bulanmış, ses ve kargaşa yumağı haline gelen kafası daha bir ağırlaşmıştı. Yanından geçenlerin selamına güçlükle karşılık verdi. Gaflet ve bahaneden oluşan bir yığın insan dolaşıyordu yer altında. Kavşağı vardı, tahkimatçıların çalıştıkları kılavuza yöneldi. Tahkimatçıların yanına mı gidecekti yine? Gitse bile dinleyecekler miydi onu? Kuyu.
Herkes boyun eğiyor, boyun eğmeden sevemiyor.
Selma kulağını kapı aralığına dayamış, oturma odasında konuşan babası Pala Hasan'ı dinliyordu. Pala her şeyi tam yaşamadan terk eden, daha da kötüsü kendisine dair kavrayışını, başkalarının kendisi hakkındaki kavrayışlarına kurban eden bir insan olduğu için her şeyden şikayet ediyor, hiç kimseye güvenmiyor, bağırıyordu. Karısına her gün söylediği şeyleri tekrarlıyordu adam.
''100 kızım olsa birini Abbas'a vermem ben, hiç boşuna uğraşmasın. Onun yanmış yüzüne, ufalmış kırmızı gözlerine mi tutuldu benim beyinsiz kızım?''
Selma irkildi, başındaki ketene şarbı çıkardı. Yukarı doğru genişleyen alnına bir tutam kınalı saç aktı. Kirpikleri iyice uzadı. Cezayir menekşesini andıran ışıklı gözlerini devirerek nalınlı çıplak ayağında gezinen karıncaya baktı. Çocuksu yüzünü dayanılmaz bir dişilikle büyüleyen, dolgun daracık ağzı pencereden çenesine vuran ışığın gücüyle hafifçe aralandı. Yaşamı boyunca kendini hiçbir zaman anlatma ihtiyacı duymadığı halde kapıyı açıp ben beyinsiz değilim, sevdalıyım diye bağırmak geldi içinden. Anasının kararsız ürkek dünyasına, içe işleyen endişeli ezik sesine kulak verdi.
Bu kızım bize çok emeği geçti Hasan, sevdiğine vermezsek canına kıyar.
Anlayışı ağır, akidesi bozuk bir kadını ciddiye alamazdı Pala Hasan. İnsanları sen kimsin diye sıkıştıran ama kim olduğundan önce neye sahip olduğunu merak eden, geçmişin ve geleceğin niyetini hesaba katarak her şeyi çok daha incelikli düşünen bir karaktere sahipti. Acemi nalbant gibi kah nalına kah mıhına vuran bu acuze kadından akıl alacak kadar kendini yitirmemişti.
Hiç boşuna çeneni yorma, ben o aileye kız vermem, bezir bardağına zambak yakışmaz. O meymenetsiz oğlanın babası Neşat, çalıyı tepesinden sürükleyen ters bir adamdır. 40 yıllık arkadaşım Behzat'ın oğlu Hayri dururken ben onlara kız vermem. Göz var, izan var. Hayri ile Abbas'ın mayası bir mi? Abbas cahildir, hafiftir. Hayri'nin kişiliğinde yelincelik yok, ağırlık var. Neşat gitsin, Mimilos Fehmi'nin evde kalan kızı Güllü'ye alsın oğluna.
Hayri çalışan bir oğlan değil herif. Aklı da oyma akıl değil, koyma akıldır. Herkes kandırır onu. Kadir kıymet bilen bir oğlan da değil. Gölgesinde oturduğu ağacın dalını keser. Gel beni dinle de kızı zora sokma.
Evin köşesinde sessizce oturan ve konuşmaları deminden beri sabırla dinleyen ak sakallı Melek İsmail, iç içe geçen mor halkalarla çevrilmiş duman gözlerini oğlu Hasan'a çevirdi. Kafası burnunun kavisli heybetinden dolayı koç kafasını andırıyordu. Kaderini belirleyen olayları anında değil, olup bittikten çok sonra fark edip kavrama yeteneğine sahip garip bir insandı. Oğlu konuştuğunda kendi kendine mırıldanıyor, kendi sapını yontan hayırsız bir bıçağa benzetiyordu onu. Kaşlarını hışımla yukarı kaldırdı, alın çizgileri derinleşti.
''Hep siz konuşmayın, biraz da beni dinleyin. Ömrüm İstanbul'da geçti, 15 sene sabun fabrikasında çalıştım.''
Eyvah babam gene başladı diye iç geçirdi Pala Hasan. Aynı şeyleri sıralar durur.
İslim Kazan Dairesi'nde 10 sene ter döktüm. Marsilya nevi sabunları dedikleri o güzelim kokulu sabunlar kesme ve kurutma makinalarında benim elimden geçti. Ambalaj Dairesi'nde 5 sene çalıştım. Tam 5 sene. Dile kolay. 15 sene sonra Zonguldak'a geldiğim zaman senin o 40 yıllık arkadaşım dediğim Behzat'ın babası, boş boğaz sahibin bana ne dediğini sen de bilirsin. Efendim neymiş? İstanbul'dan buraya gelen eşek 40 gün katır gibi gezermiş. Katır görünen o eşek 40 gün sonra gene eşekmiş. Ben ne yaptım ki o adam bana bu sözü söyledi? Ulan sen kimsin dedim. Şişindikçe kendinden çıkan bir kurbağasın. Aslanın sudaki suretini kendi sureti sanan bir kurbağa. Cevap veremedi, çekti gitti. Her neyse, aklını başına devşir oğlum. Öyle bir aileye kız verilmez. O sözü o adam söylemiş, tamam. Şimdi onun torununun ne günahı var baba? Hayri iyi bir delikanlıdır. Babasının malı mülkü var. Kafasında da güzel fikirler var. O fikirleri işe çevirirse o çocuk kısa zamanda zengin olur. Ha ha diye acı acı kafasını salladı Melek İsmail. Bir o zengin olur bir de sen. Manda ahırda yatmış da Sultan Murat'ı rüyasında görmüş. Ömür billah ben sana hiç söz dinletemedim. Fikrimin zirvesini gösteremedim sana. Görememişsen sende de suç yok. Büyük dağın zirvesini büyük dağ görür.
Dedenin çıkışı konuşmaları kapının arkasından dinleyen Selma'yı rahatlattı biraz. Bununla birlikte durumun iç açıcı olmadığı gün gibi ortadaydı. Evin horozu Pala Hasan'dı. İnat etti mi cümle alem söz birliği etse fikrinden caydıramazdı onu. Kalktı yatağa doğru yürüdü. Yastığın altından çıkardı, ince bir tülbentle göğsündeki teri sildi. Hayri'nin araya girmesiyle olayların başlayacağını ve hayatının tehlikeye gireceğini düşündü. Abbas'ın yalvaran yüzü canlandı hayalinde. Duyduğu her ses, gördüğü her benlik sahici gibi gelmiyordu artık ona. Kaynayan bir ateş yumağı, bir cadı kazanı gibiydi içi. Bazen zengin, bilge, yalın, içerikli, uçarı hallere giriyor, bazen de kendi benliğinin dışına çıkıyor, hayatı kaytarıyor, kendisini hiçleşmeye taşıyan zaman kırıntılarına sığınıyordu. Abbas'ın dışında hiç kimse sevgiyi ciddiye almıyordu. Herhal Abbas'la almıyordu. Herkes boyun eğiyor, boyun eğmeden sevemiyordu. İnsan boşluk ve hiçlikten mi yaratılmıştı? Aslına mı dönmek istiyordu yoksa? Diz çöktü, alnını duvara dayadı. Sabit fikirler, sanrılar, kişiliği yamultan tehlikeli düşünceler içinde gezinmeye koyuldu. Kendi gerçekliğinden kaçma arzusuyla döndü, sırtını duvara yasladı. Algılama, fark etme yetisini yitirmiş gibi bakındı çevresine. Babasının ağzından çıkan sözlerle kendisini kuşatan eşyaların uyum içinde olduğunu fark etti birden. Dehşetle irkildi. Babasının sesi geliyordu yine. Ses ısrar ve inat olarak dayatıyordu kendini. Babası ısrar ettikçe özgüveni daha bir zayıflıyor, tutunduğu tek insandan, Abbas'tan bile koptuğunu hissediyordu. Kendini teslim almaya çalışan dış gücün etkisini kırmak için kendi derinliğine çekiliyor, o dipsiz derinlikte gücünü yitiren varoluş mücadelesi yok oluşa dönüşüyor, sessiz, sınırsız ve her şeye egemen bir mezarlık olarak beliriyordu. Yaşanacak en iyi yer gibi görünüyordu orası. Kimse kimseye baskı yapmıyor, karışmıyordu orada. Kavga yoktu, kimse kimseden üstün değildi. Çalışma ve geçim derdi, geçmiş ve gelecek endişesi, suç ve suçluluk duygusu yoktu. Toprak kadar yaşama hakkına sahipti herkes. Babaya acı vermenin ve acılardan kurtulmanın en iyi yolu olarak görünüyordu ölüm. Düşüncelerini ölümün biçimi üzerinde yoğunlaştırmaya başladı. Halasının kızı Fecriye'yi düşündü. İntiharı kafasına koyan kadın kendisini yakaladığı bir yılana zehirleterek öldürmüştü. Çil Mehdi'nin kızı Şadiye bahçedeki su kuyusuna kafa üstü atarak öldürmüştü kendini. Kuzucu Ömer'in genç karısı Hadiye yağmurlu bir günde Baba Dağı'na çıkmış, iki rekat namaz kılmış, Allah'a kendisini öldürmesi için yalvarmış ve az sonra düşen bir yıldırımla yanıp kavrulmuştu. Deli Seycan kafasını son hızla koşan deli bir atın üzerinde ormana dalarak parçalamıştı. Bunlar ölümün asaletine uyan yollar değildi. En uygun biçim kadınların gövdelerini incecik boyunlarından bir ipe geçirerek bir yerlerden sallandırmalarıydı. İncecik boyun çabuk kırılıyor ve ölümün bu biçimi yaşama dönüşe şans tanımıyordu. Arka bahçeye açılan kapıdan usulca dışarı çıktı. Güneşin ve çiçeklerin gücüyle karşılaştı. Bahçe duvarını saran gül fidanı, asma ve sarmaşık anaforunun içinden kendisine bakan kediyle göz göze geldi. Hayata ışığın ve rengin egemen olduğu sanısına kapıldı birden. Kafasını kaldırdı, kendisini yaşlı kiraz ağacının budağından sallanır bir durumda hayal etti. Budaktaki kuş yuvasını süzdü. Civcivlerin çıplak tenlerini birbirlerine vererek mışıl mışıl uyuduklarını ve ağaçtan sallanan bir ölünün onlara uğursuzluk getireceğini düşündü. Sağa döndü, yürüdü, kestane ağacı ile duvar arasında yan yatmış, eski bir tahta fıçının çatlaklarından erguvani ışıltılarla fışkıran minnacık çiçeklere verdi dikkatini. Ölen her insan bir çiçek olarak kendi evinin bahçesinde filizlenebilir, her mevsim değişik yerlerde değişik renklerle boy gösterebilirdi. Işık ısıtıyor, su buharlaşarak kendi dibine doğru berraklaşıyor, renkler çeşni kaybıyla aynileşiyordu. Uçan bir bal arısını izleyerek kuyunun yanına yaklaştı, çıkrığa, kovaya ve kendire dokundu. Kovanın yerinde hayal etti kendini. Kendiri boynuna bağlayıp kuyuya atlayabilirdi. Ayakları suya değmeden sallanabilirdi kuyu karanlığında. Ama bunun için kendirin boyunu biraz kısaltmak gerekiyordu. Diz çöktü, kafasını sarkıtıp kuyunun dibini dinledi. Karanlığın, suyun ve toprağın iç içe geçen gizemli kokusunu soludu. Kendisini tepe üstü kuyuya atan Şadiye'nin birkaç gün kuyuda kaldığını, çıkarılır çıkarılmaz kafasını saran çamurun anası Sarı Sakine tarafından yıkandığını anımsadı. Bir kadının bacakları havada, kafası balçık içindeyken can vermesi iyi bir ölüm biçimi değildi. Uçurumdan kayalara ya da denize atlamak bundan daha iyiydi. Kuyudan bahçenin köşesini kaplayan elma ağacına doğru yürüdü. Ağacın dibinde geçirdiği çocukluk yıllarını, seksek, körebe, ip çekme oyunlarını ve bez bebeklerini anımsadı. Kafasını kaldırdı, ipin bağlanabileceği sağlam bir dal aradı. Yaprakları ve tomurcukları saran ışığın sesine kulak verdi. Eğildi, ağacın altında tahtadan yapılma kümesin kapısına doğru yaklaştı. Yuvasında yumurtlamaya yatan tavukla yüz yüze geldi. Kafasını devirerek yan yan bakan tavuk, Selma'nın bu kez yumurta almaya gelmediğini sezinler gibi oldu. Bir anda dönüşüp tavuğun yanında bir tavuk olarak yer almayı arzuladı. Kafasını kümesin kapısından içeri soktu. Taze yumurta ve gübre kokusunu iştahla soludu. Gagaları güneşte altın gibi ışıldayan binlerce civcivin arasında buldu kendini. Kümese egemen olan yaşamın şaşırtıcı gücünden hoşlandı. Gördüğü her şey görünmeyen sahici yüzü ve tüm samimiyetiyle gülümsüyordu. Kümese girip tavuğun yanında uyumak geldi içinden. Kafası kümesin kapısından içeri girmiş bir durumda yüzü koyun kala kaldı öylece. İç içe geçen, ağırlaşan ve önüne gelen her şeyi acımasızca ezen o söz ve insan kalabalığından kendisini bu kümesin kurtarabileceğini akıl etti. Sürünerek içeri girdi. Hayatı boyunca yaratılmış sahte gerçeklere haddinden fazla inandığı ve sürekli aldandığı için bu sessiz karanlıkta iç kargaşasını tüm ayrıntılarıyla izleyip kendisini daha iyi anlayabilir, daha sessiz, daha emin yerlere taşıyabilirdi. Tavuğun tam karşısına köşeye doğru dizüstü ilerledi. Kuru ot, yumurta kabuğu, tüy ve gübrenin iç içe geçerek hasırlaştığı yere sessizce yerleşti. Tavuğun paniğe kapılmamış olmasına sevindi. Acıyı daha iyi izlemeye, derin algılamaya ve bağlantılı düşünmeye başladı. Abbas'ın da şu anda kendisi gibi karanlık, dar bir ocakta ve eli yüreğinde kendisini düşündüğünü, kendisinden yola çıkıp doğruca kümese geleceğini hayal etti. Tavuk kümese yerleşen misafirin kıpırtılarını titizlikle izliyordu. Kendisine her gün yem veren bu sessiz, güvenli ve sevecen yaratıktan zarar gelmeyeceği besbelliydi. Az sonra bahçede gezinen ikinci tavuk girdi kümese. Ağaçların altında gezinirken Selma'nın kümese girişini dikkatle izlediği için kapının önünde uzun süre bekleyerek ihtiyatla girdi içeri. Girdikten sonra da Selma'nın varlığını dikkate almıyormuşçasına usul usul yürüyerek arkadaşının yanındaki yuvaya yerleşti. Selma tavuğu ve kümesin büyülü sessizliğini seyrederken lütuf ve kerem Kâbesine giren inanmış bir insanın iç huzurunu yakalar gibi oldu. duygu dünyasındaki derin yarılmanın kapandığını, bölünmüş parçalarının birleştiğini, yıllar önce yitirdiği iç bütünlüğüne yeniden kavuştuğunu hissetti. Bahçe duvarının ardından gelen seslere, özellikle de elma baş kuşunun leşi üzerine konan karganın gak gak ötüşüne kulak kabarttı. Kargayı anası izledi.
''Selma, neredesin kızım?''
İrkilerek cevapsız bıraktı anasının seslenişini.
''Selma! Selma! Nereye gitti bu kız, az evvel buradaydı. Selma!''
Seslenişten sonra arka bahçeye bu sefer mesane nezlesinin verdiği sıkıntıyla Pala Hasan çıktı. İtiraz ve bela iklimi içindeydi. Kapının önündeki kavşak sandalyeyi bir kenara itti. Kulağı endişelendiren davudi bir sesle
''Söylediklerimi duydu ya, başını aldı Abbas'a gitti o.''
Bakışları sağduyusunu ifade eden güçlü bir garezle ışıldıyordu.
Adam kıtlığı vardı sanki. Gitti bir akıntı çağın uzuna tutuldu. Yemeden içmeden kesildi. İğne yutmuş maymun misali zayıfladı.
Bakışlarını karısına çevirdi. Boyası dökülmüş, yamulmuş, ahşap bir duvara laf anlatacağı hissiyle
''Sebep sensin'' dedi. ''O kızın başına bir iş gelirse avulu iğnemi sana saplarım.''
''Milletin iğne yastığı olmuşum zaten.'' diye sessizce mırıldandı kadın. ''İşini bitiren de bitirmeyen de iğnesini bana saplıyor.''
''At kafalı, beyinsiz bir kadınsın sen.'' diye köpürdü Pala Hasan. ''Kaç sefer söyledim sana. Aklını başına devşir karı. Bu kız böyle giderse adam olmaz dedim. Etme, eyleme, elini özüne at biraz. Laf anlat bu kıza dedim. Kız kız değil ki, laf anlamaz bir kazık.'' ''Yarın elin oğlu alır bu kazığı, benim üstümde sivriltir, bir münasip yerime sokar, al ne halim varsa gör.'' der.
Kedi Pala Hasan'ın ses tonundan korkup bir sıçrayışta bahçe duvarının üzerine çıktı. Selma endişesini sabırla bastırdı, dikkatini tavukların üzerinde yoğunlaştırdı. Babasının iç dünyasını değil, onun o anda ağzından çıkan dikenli sözlerin tavuklar üzerindeki etkisini merak ediyordu. Hiçbir insan konuşurken hayvanları ve eşyaları dikkate almıyordu. Bu tavuklar Pala Hasan'ın ağzından çıkan uğursuz sözler hakkında ne düşünüyorlardı acaba? Ne derlerse desinler, karanlık çökünceye kadar kümesten çıkmamaya kararlıydı. Ana gidip ilkin akraba evlerini mi yoklayacaktı? Kim bilir, en son belki de Kozlu yoluna düşecek, Abbas'ın çalıştığı ocağa gidecek, kızının gelip gelmediğini soracaktı. Ya baba ne yapacaktı? Ölüler şehrinde Abbas'ın emekli babası Neşat'ı bulacak, o iyi insanı tehdit edecekti belki. Genişleyen iç boşluğuyla birlikte ihtimalleri sıralamaya, sorular sormaya, sorularından korkmaya başlamıştı. Dikkatini yeniden tavukların dünyasına çevirdi. Tavuklar her şeye dikkat ediyor, her şeyi dinliyor, hiçbir şeye karışmıyorlardı. Hırsları, iddiaları ve aç kalma korkuları yoktu tavukların. Bir ağaç gibi endişesizlerdi. Geleceği dert etmiyor, yaşamaktan ve ölmekten korkmuyorlardı. Onlar için önemli olan yaşadıkları andı. Otların, çiçeklerin, arıların arasında geziniyor, kuşların ötüşlerini dinliyor, yaşadıkları her anı kendilerine verilmiş doğal bir hak olarak şükürsüz yaşıyorlardı. Horozu bile düşünmüyorlardı. Çiftleşme anını insanlar gibi mesele yapmıyor, o tatlı anı, o tatlı anda yaşıyorlardı. Kümese sonradan giren ve Selma'nın varlığını pek ciddiye almayan kırmızı tavuk yattığı yerden kalktı. Usul usul ve ikide bir durup derinden gelen sesleri dinleyerek dışarı çıktı. Selma tavuğun Pala Hasan'ı merak ettiğini ve sesi birdenbire kesilen adamın nereye gittiğini öğrenmek için dışarı çıktığını düşündü.
7. Ayrımın Sonu. Sayfa 92.